Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Tyler Cowen'ın The Complacent Class adlı kitabı. Amerika Birleşik Devletleri'nde risk alma, yer değiştirme ve büyük ölçekli yenilik üretme isteğinin neden zayıfladığını inceleyen, ekonomi ile kültürel eleştiriyi birleştiren bir kurgu dışı çalışmadır. Cowen, Alexis de Tocqueville'den beri Amerikan hayatıyla özdeşleştirilen huzursuzluk ve girişimcilik duygusunun yaklaşık 1980'lerden sonra yerini daha güvenli, daha seçici ve daha durağan bir toplumsal düzene bıraktığını savunur. Kitabın temel sorusu şudur: İnsanlar daha konforlu yaşarken toplum neden daha az dinamik hale geliyor? Yazar, bu soruyu göç verileri, çalışma hayatı, teknoloji, konut tercihleri, siyaset, protesto biçimleri ve sosyal statü işaretleri üzerinden ele alır. Cowen'e göre dijital araçlar ve eşleştirme sistemleri hayatı kolaylaştırır, fakat insanları benzer kişiler, zevkler ve mahallelerle çevreleyerek sürprizleri de azaltabilir. Kitap, Amerikan rüyasının güvenlik arayışıyla nasıl kendi yenilikçi temelini aşındırabileceğine dair tartışmalı, fakat kapsamlı bir teşhis sunar. Türkiye açısından da büyük şehirlerdeki konut, eğitim ve güvenlik kaygılarının hareketliliği nasıl etkilediğini düşünmek için yararlı bir karşılaştırma zemini sağlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, Amerikan huzursuzluğundan güvenli yerleşikliğe geçiş, Cowen'in çıkış noktası, Amerikan toplumunun uzun süre hareketlilikle tanımlanmış olmasıdır.
İnsanlar iş, eğitim, iklim, aile ya da yeni bir başlangıç için şehir ve eyalet değiştiriyor, bu hareket de farklı çevrelerin,
iş yapma biçimlerinin ve fikirlerin karşılaşmasını sağlıyordu. Yazar, son 10 yıllarda bu coğrafi hareketliliğin belirgin biçimde gerilediğini vurgular.
Bu değişimi yalnızca insanların daha az taşınması olarak görmez. Ona göre taşınmak, mevcut alışkanlıkları sorgulatan, yeni ağlar kurmayı zorunlu kılan ve kişiyi belirsizlikle yüzleştiren bir deneyimdir. Hareketlilik azalınca, bireylerin daha iyi fırsatlara ulaşması da zorlaşabilir ve yerel eşitsizlikler daha kalıcı hale gelebilir. Cowen, bilgi teknolojilerinin uzaktaki işleri ve seçenekleri görünür kılmasına rağmen, birçok insanın bu araçları yerinde kalmayı daha rahat yönetmek için kullandığını söyler. Bu, teknolojinin kendiliğinden dinamizm yaratmadığı yönündeki önemli savıdır. Türkiye'de de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi merkezlerin çekim gücü, yüksek kira maliyetleri ve aile yakınlığı üzerinden düşünüldüğünde taşınma kararlarının sadece ekonomik teşviklerle açıklanamayacağı görülür. Kitap, güvenliğin değerini reddetmez. Ancak yaygın yerleşikliğin toplumsal yenilenme için görünmeyen bir maliyeti olabileceğini ileri sürer. İkinci olarak, eşleştirme kültürü konfor sağlarken farklılığı azaltıyor. Kitabın en ayırt edici kavramlarından biri eşleştirme kültürüdür. Cowen, flört uygulamalarından müzik platformlarına, sosyal ağlardan mahalle tercihlerine kadar birçok sistemin insanlara kendilerine uygun seçenekleri hızla sunduğunu anlatır. Bu sistemlerin açık yararları vardır. İnsanlar sevdikleri müziğe ulaşır, ortak ilgi alanı taşıyan kişilerle tanışır ve gündelik kararlarında daha az sürtünme yaşar. Fakat Cowen'e göre aynı kolaylık, beklenmedik karşılaşmaları ve verimli uyumsuzlukları azaltabilir. Benzer eğitim, gelir, kültürel tercih ve siyasi eğilimlere sahip kişilerin daha çok bir arada yaşaması ayrışmayı güçlendirebilir.
Böylece bireyler kendilerini rahat hissetse bile farklı hayat deneyimleriyle temas etme imkanları daralır.
Yazarın amacı algoritmaları bütünüyle suçlamak değildir. Asıl mesele, tercihleri kusursuz biçimde filtreleyen sistemlerin toplumsal ölçekte nasıl bir kapalılık yaratabileceğidir.
Türkiye'de sosyal medya akışlarının, okul çevrelerinin ve semt tercihlerinin benzer yaşam tarzlarını bir araya getirmesi bu tartışmayı tanıdık kılar.
Cowen'in mantığına göre çeşitlilik yalnızca temsil meselesi değildir. Farklı insanlarla çalışmak, anlaşmazlıkları çözmek ve alışılmadık fikirleri denemek yaratıcı kapasitenin kaynaklarından biridir. Konforlu eşleşmelerin yaygınlaşması bu kapasiteyi yavaşça zayıflatabilir. Üçüncü olarak, dijital ilerleme fiziksel dünyadaki yenilik açığını kapatmıyor. Cowen, çağın teknolojik başarılarını reddetmez ancak yeniliğin nerede yoğunlaştığına dikkat çeker. Bilgisayarlar, internet ve iletişim araçları hayatı dönüştürmüş, bilgiye erişimi olağanüstü hızlandırmıştır. Buna karşılık ulaşım, inşaat, enerji altyapısı,
ve büyük fiziksel projeler gibi alanlarda ilerlemenin daha sınırlı ve daha yavaş kaldığını savunur. Bu karşılaştırma, yeniliği sadece yeni bir uygulama ya da daha iyi bir ekran deneyimiyle ölçmenin yetersiz olduğunu gösterir. Yazarın örneğiyle, dijital dünyada hızlı değişim yaşanırken insanların kullandığı uçaklar, yollar ve kent düzeni çok daha yavaş değişmektedir. Kavan bunu ekonomik teşviklerin, düzenlemelerin, riskten kaçınmanın ve toplumsal beklentilerin ortak sonucu olarak değerlendirir. Büyük dönüşümler pahalıdır, hata ihtimali taşır ve geniş kesimlerin alışkanlıklarını bozabilir. Bu nedenle toplum, küçük ama güvenilir iyileştirmeleri tercih edebilir. Kitabın iddiası, bu tercihin tek tek bireyler için makul, toplum içinse uzun vadede sınırlayıcı olabileceğidir. Türkiye'de hızlı kentleşme, deprem güvenliği, demiryolu yatırımları ve enerji dönüşümü gibi başlıklar, fiziksel yeniliğin yalnızca teknik değil, kurumsal ve siyasi bir mesele olduğunu hatırlatır. Covey'nin katkısı, teknolojik iyimserliği daha seçici bir soruyla sınamasıdır. Yeni teknolojiler gerçekten daha cesur bir toplum mu yaratıyor, yoksa mevcut düzeni daha rahat sürdürmemize mi yardım ediyor? Dördüncü olarak, bürokrasi ve kontrollü siyaset değişim talebini ehlileştiriyor. Covey, toplumsal huzurun her zaman canlılık anlamına gelmediğini ileri sürer. Ona göre geçmiş dönemlerdeki protestolar, çatışmalar ve daha sert kamusal talepler yalnızca düzensizliğin değil, yerleşik kurumları zorlayan enerjinin de göstergesiydi. Günümüzde ise birçok talep daha profesyonel, hukuki ve izinlere bağlı kanallardan ifade edilir. Bu durum şiddeti ve keyfiliği azaltabilir. Dolayısıyla başlı başına olumsuz değildir. Ancak Kaun, bürokratik süreçlerin değişim isteğini yavaşlatan ve zararsız hale getiren bir işlev de görebileceğini söyler. İnsanlar sorunları çözmek için kurumlara başvururken, kurumlar da talepleri prosedürlere bölerek uzun zamana yayabilir. Kitap bu nedenle düzen ile dinamizm arasındaki gerilimi öne çıkarır. Çok az kural, güvensizlik ve adaletsizlik yaratabilir. Fakat aşırı ihtiyat ve süreç bağımlılığı da yeni girişimleri, konut üretimini, altyapıyı ya da yerel dönüşümü engelleyebilir. Kavan ayrıca hükümete duyulan güvenin önemini vurgular. Güvenilir kurumlar, zor kararları daha açık biçimde uygulayabilir. Güvenin düşük olduğu yerde ise siyaset, şüphe, sembolik tartışmalar ve dolaylı yöntemlerle ilerleme eğilimindedir. Türkiye'de imar. Afet sonrası yeniden yapılanma ve kamusal hizmetler etrafındaki tartışmalarda. Kuralların gerekli olduğu fakat uygulama kapasitesiyle güvenin belirleyici kaldığı gerçeğini gösterir. Bu bölüm, değişim karşıtlığının yalnızca kişisel korkudan değil, kurumların çalışma biçiminden de doğduğunu anlatır. Son olarak, gündelik statü işaretleri ve karşı sinyalleme kültürü, Kaun toplumsal durağanlığı sadece ekonomi verileriyle açıklamaz. Gündelik statü davranışlarına da bakar. Karşı sinyalleme dediği kavram, yüksek statüsünden zaten emin olan kişilerin bunu gösterişli biçimde kanıtlama ihtiyacı duymamasını anlatır. Örneğin çok varlıklı ya da yerleşik bir çevrede bulunan biri, resmi kıyafetler veya açık başarı işaretleri yerine daha rahat bir görünümü tercih edebilir. Bu rahatlık, aslında kişinin kendini ispatlamak zorunda olmadığını ima eden bir sinyale dönüşür. Kaun bu olguyu kültürel bir ayrıntı olarak bırakmaz. Ona göre yaygın rahatlık ve düşük beklenti dili, toplumun büyük hedeflere yönelme isteğinin azalmasıyla bağlantılı olabilir. Buna karşılık hızlı büyüyen ve yukarı doğru hareketliliğin güçlü olduğu toplumlarda eğitim, iş disiplini ve görünür çaba daha çok değer kazanabilir. Bu karşılaştırma, resmi kıyafetlerin ya da görgü kurallarının tek başına ekonomik başarı yarattığı anlamına gelmez. Asıl nokta, insanların hangi davranışlarla hırsı, yeterliliği ve aidiyeti ifade ettiğidir. Türkiye'de de kurumsal iş hayatındaki giyim kodları, diplomaların önemi ve yeni girişimcilik çevrelerinin daha rahat üslubu, statü sinyallerinin değiştiğini gösterir. Covey'nin yorumu tartışmaya açıktır çünkü rahat giyim yaratıcılığı da temsil edebilir. Yine de bu bölüm, ekonomik kültürü yalnızca ücretler ve yasalarla değil, küçük sosyal işaretlerle birlikte okuması bakımından dikkat çekicidir. Sonuç olarak, The Complacent Class, ekonomik büyüme ya da teknoloji hakkında yalnızca rakamlarla konuşan bir kitap değildir. Tyler Cowen, insanların nerede yaşadığını, kimlerle ilişki kurduğunu, hangi risklerden kaçındığını ve kurumların değişimi nasıl yönettiğini aynı çerçeveye yerleştirir. Bu nedenle eser, ekonomi, sosyoloji, kamu politikası, şehirleşme ve teknolojiyle ilgilenen okurlar için özellikle uygundur.
Akademik altyapısı olmayan okur da kitabın temel sorusunu kolayca takip edebilir. Konfor artarken neden yenilikçi enerji azalıyor? En önemli düşünsel yararı, durağanlığı tembellik gibi basit bir kişisel kusura indirgememesidir. Cowen, güvenlik arayışı, algoritmik seçimler. Konut ve iş piyasaları, bürokrasi ve statü kültürünün birbirini besleyen bir düzen oluşturduğunu göstermeye çalışır. Pratik açıdan kitap, kişisel kararları romantikleştirmeden, alışılmış çevrelerin ve otomatik tercihlerin sınırlarını fark etmeye yardım eder. Benzer toplumsal eleştiri kitaplarından farkı, sadece gelir eşitsizliği, kutuplaşma ya da teknolojik bağımlılık gibi tek bir soruna odaklanmamasıdır. Bunları hareketlilik ve risk alma ekseninde birleştirir. Yine de Cowen'in bazı geniş kültürel bağlantıları tartışmalıdır ve çözüm önerileri teşhisinin gerisinde kalabilir. Bu sınırlılık, kitabın değerini ortadan kaldırmaz. Tersine okuru verilerin ne söylediğini, hangi değişimlerin gerçekten arzu edilir olduğunu ve istikrar ile yenilenme arasında nasıl bir denge kurulacağını daha dikkatli tartışmaya davet eder. Destek olmak isterseniz Tyler Cowen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.